Ayrım 9 sayfa 101. 2. İddianamede ve bilirkişi raporundaki yine yazıda peygamberin dilediği kadını alma hakkı olduğu nokta nokta diye başlayıp peygambere helal kılındığıya kadar olan kesim. Parantez içinde Ayşe'nin hadiste yer alan itirazı dışında. Ahzab suresinin 50. ayetinde de var. Parantez içinde bakınız belgem ne doğru. Ayşe'nin karşı çıkışı ve onun üzerine ayetin indiğine ilişkin kesimse Buhari'nin de yer verdiği hadiste. Parantez içinde bakınız Buhari Kitab-ı Tefsirül Kur'an Taksim 7 yer almaktadır. Bu hadis Diyanetçe gönderilen yazının ekleri arasında da bulunmaktadır. Parantez içinde bakınız Diyanetçe gönderilen belge no 16 ek 1 Taksim 1 aynı ekteki aynı hadiste Ayşe'nin Etehibül Meretü Nefseha yani kadın da kendine parantez içinde peygambere bile olsa armağan eder miymiş diye karşı çıkışı üzerine Ahzab suresinin peygamberin karılarından dilediğinin sırasını geciktirebileceğini, dilediğinin sırasını öne alabileceğini anlatan 51. ayetinin indiği bunun üzerine de Ayşe'nin Ma era rabbeka illa yusari'u fi hevake yani senin tanrının yalnızca senin hevan için parantez içindeki buradaki hevanın şehvet yani peygamberin şeyinin keyfi anlamında olduğu üzerinde durulacaktır. Koşuyor görüyorum dediği çok açık biçimde anlatılıyor. Parantez içinde bakınız Diyanet Belge No 16 ek 1 Taksim 1 Belgem No 5. Ayşe'nin sözüne dergide verilen anlamın yani görüyorum ki senin Allah'ın yalnızca senin şeyinin keyfini yerine getirmek için koşuyor anlamının doğru olmadığını kendilerince kanıtlamak için Diyanetçe gönderilen ekler arasında yer alan Tecrid-i Sarih tercümesinde yer alan anlam şöyle. Rabbin Teala parantez içinde Teala eşittir. Yüce hadisin metninde yok. Bu yüceltme çevirmenidir. Kadınların değil parantez içinde bu da hadisin metninde yoktur. Onun için parantez içinde gösteriliyor. Ancak senin arzunun tahakkukuna müsaraat ediyor. Parantez içinde bakınız Diyanetçe gönderilen belge no 18. Bu tercümenin bugünkü dille Türkçesi şudur. Senin Tanrın yalnızca senin arzunun gerçekleşmesine hızlanıyor. Bu tercümede hadiste yer alan bir sözcüğe era sözcüğüne anlam verilmediği bu sözcüğün atlandığı görülüyor. Era görüyorum anlamındadır. Dergideki çeviride yer almıştır. Hadisteki heva dergideki çeviride şeyinin keyfi. Tecrid-i Sarih tercümesinde ise arzu diye çevriliyor. Aslında iki çeviride verilen anlamda aynı kapıya çıkmaktadır. Çünkü peygambere cinsel birleşimde kadınların sırasını dilediği zaman geriye bırakma, dilediği zaman öne alma yetkisini veren, parantez içinde hemen, bir ayetin, parantez içinde Ahzab 51. ayet, gelmiş olmasına Ayşe'nin tepki gösterirken söylediği Hevake'ye senin arzun anlamı da verilse, buradaki arzu peygamberin cinsel birleşime yönelik arzusudur. Yani şeyinin keyfidir. Yoksa başka bir arzu örneğin hurma yeme arzusu değildir. Kaldı ki bu heva sözcüğüne temel kaynaklardan olan Rağıb'ın el müfredatında H-V-Y maddesinde meylün nefsi ileş şehveti yani nefsin şehvete eğilimidir diye anlam verilmektedir. Parantez içinde bakınız belgem no 6. Görülüyor ki dergideki yazıda yer alan çeviri rastgele ve gelişi güzel yapılmış bir çeviri değil. Konunun önemine dikkat edilerek temel kaynağına başvurularak yapılmış bir çeviridir. Metni doğru çevirmekten başka da bir amaç güdülmemektedir. Buradaki özel amaç ve ima peygamberin karılarından Ayşe'nindir. Ayşe İslamcılar ne denli örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar önemli bir eleştiri getirmektedir. 3. Yazının diğer kısımlarında da Hafsa'nın diye başlayan parantez içinde iddianamede ve bilirkişi raporundaki cümle Hafsa'nın kendi gününde kendi yatağında peygamberi cariyesi Maria ile yakaladığı ve peygamberi hemen ona halifelikle ilgili müjdeler verdiği de İslami kaynaklarda. Fahrettin Razi gibi önemli müfessirlerin Kur'an yorumlarında. Parantez içinde bakınız Ferazi, Et-Tefsirul Kebir, C30, S43 bulunmaktadır. Parantez içinde bakınız Belgem No 7. Fahrettin Razi'nin tefsirinde aynen ve eserre İleyha bi şeyyeyni tahrimul emeti ala nefsihi vel beşeratu bi ennel hilafete ba dehu fi Ebi Bekrin ve Ebiha Ümer'e yani Peygamber Hafsa'ya iki sır vermişti. Birincisi cariyeyi, parantez içinde Maria'yı, kendisine yasaklaması. Öbürü de kendisinden sonra halifeliğin Ebu Bekir'e ve Hafsa'nın babası Ömer'e geçeceğine ilişkin müjde. Peygamber olayı kapatmak istemişti. Ne var ki Tahrim suresinin peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. O bunu peygamberin diğer bir eşine haber verince anlamındaki sözlerle başlayan 3. ayetinde de belirtildiği gibi peygamberin gizlice bir sır verdiği eşi yani parantez içinde hadislere Kur'an yorumlarına göre Hafsa sır saklamayınca olay ortaya çıkmıştı. Parantez içinde bakınız Belgem No. 8. Kaldı ki aynı surenin 1. ayetinde peygamberin karıları memnun olsun diye kendine helal olan bir şeyden yoksun etmesine gerek olmadığı da anlatılmaktadır. Peygamberin karılarını memnun etmek için kendisini yoksun etmesine gerek olmadığı bildirilen şeyin ne olduğu üzerinde durulurken kimileri hadislerde yer alan bir bal şerbeti öyküsüyle durumu açıklama yoluna giderler. Öyküye göre peygamber cinsel birleşimde sıranın Cahş kızı Zeynep'in odasında olağandan biraz çok kalır. Ayşe bunu kıskanır. Hafsa'yı da kendisine yandaş yapar. Peygamberin Zeynep'in odasında bal şerbeti içtiği bilinmektedir. Ayşe ile Hafsa bir oyun hazırlarlar. Peygamber onların odasına geldiğinde ağzının koktuğu, megafir koktuğu söylenecektir. Megafir kokusunun da peygamberin Zeynep'in odasındayken içtiği bal şerbetinden kaynaklandığı söylenecektir. Peygamberin cinsel birleşim için sıralarını gözetirken odalarına girdiği saatlerde bu iki karısı, parantez içinde Ayşe ve Hafsa, oyunlarını sahneleyip gerçekleştirirler. Peygamber ağzını kokuttuğu için bir daha bal şerbeti içmeyeceğini ant içer. Bu öykü Buhari ve Müslim gibi sağlam hadis kaynaklarında da yer alır. İleri sürülür ki Tahrim suresinin 1. ayeti bu bal şerbeti öyküsüyle ilgilidir. Ve Tanrı kendisine helal olan bal şerbetinden kendisini yok etmesine gerek olmadığını peygambere bildirmiştir. Ne var ki ayeti bu öyküye bağlamak çok zorlamalı bir yorum kabul edilmektedir. Ayetin asıl ilgili bulunan nedeni konusu peygamberin Hafsa'nın gününde ve yatağında cariyesi Maria ile yatarken yakalanmış, peygamberin de Maria ile bir daha yatmayacağına ilişkin Hafsa'ya yeminle söz vermiş olmasıdır. Peygamber bal şerbetini içmemekle değil, Maria ile yatmamakla ancak karılarını memnun etmiş olabilirdi. Bunun için ayette karılarını memnun edecek diye kendisini helal olan şeyden, yani cariyesiyle yatmaktan yoksun bırakmasına gerek olmadığı anlatılıyor. Kur'an yorumlarında buna ilişkin hadiste aktarılmaktadır. Kurtubi, Keşşaf, Alusi, Tefsir-i İbn Kesir, El-Bahrul Muhit, Et-Tefsirul Kebir gibi ünlü tefsirlerin bir özeti durumunda tefsir yazmış olan Muhammed Ali Es-Sabuni, söz konusu ayete neden olarak gösterilen iki olaya da, parantez içinde bal şerbeti olayına da, Mali olayına da yer veriyor. Ama ayetin bal şerbeti olayına bağlanamayacağını, en doğru yorum yolunun ayeti Maria, parantez içinde Maria olayına bağlayarak yorumlamak olduğunu İbn Kesir'de dayanarak yazmaktadır. Parantez içinde bakınız Sabuni, Saffitut Tefasir C3S406 Belgem 9. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü'nce Sargun Erdem imzalı 8 Nisan 1987 tarihli savcılığa gönderilen yazıda S6 paragraf 2 No. 4'te 2000'e doğrudaki dava konusu yazının yazanı için yazarın en bayağı kurnazlığı 11. sayfanın 2. sütununda bir pornografik film parantez içinde nasıl da biliyor Fatma Yazıcı senaryosu şeklinde kaleme alındığı aşağıdaki cümlelerde parantez içinde cümledeki yanlışlık Diyanet'in yazısını yazana ait görülmektedir denmekte ve dergide yer alan iddianamede ve bilirkişi raporunda da özetlenen Mari olayına ilişkin kesim aktarılmaktadır. Ve saldıran bir üslupla şöyle denmektedir. A. Zat saygın kaynaklarına bağlı kaldığını iddia eden yazar, bu kaynağı bayağı anlatımı hangi kaynaktan aldığını bildirmemektedir. Çünkü hazırladığı mizansen tamamen kendi muhayyelliğinin veya şahsi tecrübelerinin parantez içinde bak hele bak Fatma Yazıcı ürünüdür. Değil Hazreti Muhammed sıradan bir erkeğin bile aniden odaya giren karısının önünde dur bekle diyerek bir başka kadınla cinsi münasebette bulunmaya devam edebilmesi ve keza en sapık kadının bile böyle sahneyi sonuna kadar sabır veya zevkle parantez içinde Hafsa'nın zevkle beklediği dergide ileri sürülmüyor. Fatma Yazıcı. Derdip bittikten sonra infial etmesi mümkün değildir. Böyle bir durum ancak grup aşkına alışkın, parantez içinde Diyanet Vakfı'nın bu yazısını yazan grup aşkını nasıl da biliyorlar, Fatma Yazıcı. Sapık ruhlu insanlar arasından gerçekleşebilir. Yazarın tamamen kendi eseri olan bu anlatımda Hazreti Peygamber'le eşi Hafsa ve cariyesi Maria'nın halkın gözünde ne duruma düşürüldüğünü mahkamların takdirlerine sunuyorum. Parantez içinde bakınız, Sargon Erdem imzalı 8 Nisan 1987 tarihli yazı S6. Şimdi bakalım, kurnazlığı yapan kim? Gerçeği saptıran kim? Dahası, Peygamber'i de, Hafsa'yı da, Maria'yı da seks filmlerindeki gibi bir filmin oyuncuları, grup aşkı yapanlar duruma düşürmüş olan kim? Dava konusu yazının yazarı mı, yoksa Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Genel Müdürü sıfatını taşıyor olsa da yazısının Diyanet İşleri Başkanlığı adına yazdığı belli olan, yani Diyanet'in sözcüsü durumundaki Sargon Erdem adlı kişi ya da kişiler mi? Sargon Erdem'in yazısının ekinde ek 4 taksim 2 diye bir belge var. Parantez içinde bakınız No 24. Taberi tefsirinden bir fotokopi. Burada Taberi Tahrim suresinin 1. ayetine ilişkin yorumları aktarıyor. Peygamberin kendisini haram kılıp da Tanrı'nın helal kıldığı, parantez içinde peygambere kendisini yoksun kılasına gerek olmadığını bildirdiği, şeyin ne olduğu konusunda ilim ehli tartışmaktadırlar. Kimileri der ki peygamberin karılarını memnun etmek için kendisini haram yaptığı Maria'dır. Kıpti, parantez içinde Mısırlı, cariyesi olan Maria, karısı ve Ömer'in kızı Hafsa'yı hoşnut etmek amacıyla peygamber bu cariyeyi kendisine ant içerek haram yapmıştı. Çünkü peygamber Hafsa'nın gününde ve odasında bulununca Hafsa kıskanmıştı. Anlamındaki Arapça sözlerle konuya giriyor. Sözde edilen ayeti Maria olayına bağlayan yorumcuların görüşlerini aktarıyor. Parantez içinde bakınız No 24. Görülüyor ki ayeti Maria olayına bağlamak derginin yazarının icadı değildir. İslam'ın Kur'an yorumcularınındır. Dahası var. Bu etteki yorumlarda olay ayrıntılarıyla yer almamaktadır. Ayrıntıları Taberi'nin daha sonraki aktarımlarında gelecektir. Sargon Erdem'in yazısına bu eksik kesiminin fotokopisi çekilerek eklenmiştir. İşte 2000'e doğru yazarının kurnazlık yaptığını ileri süren yazı sahibinin kendi kurnazlığı burada. Belgeyi eksik vermekle gerçeği dilediği gibi saptıracağı umuduna kapılıyor. Daha sonraki sayfalara bakalım. Hadislerden birinin Türkçesi. İbn Abbas anlatıyor. Hattab oğlu Ömer'e, parantez içinde halife, parantez içinde tahrim ayet 4'teki. İki kadının kimler olduğunu sordum. Ömer, Ayşe ile Hafsa'dır dedi. Olay peygamberin Hafsa'nın gününde cinsel birleşimde bulunduğu İbrahim'in Kıpti, parantez içinde Mısırlı, anasından kaynaklanmıştır. Hafsa peygamberi o durumda yakalayınca şöyle demiştir. Ey peygamber! Ant içerek söylerim ki karılarından hiçbirinin başına benzeri getirmediğin bir şeyi bana yaptın. Benim günümde, parantez içinde, fi yevmi, cinsel birleşme sırası bendeyken, parantez içinde fi devri ve benim yatağımda, parantez içinde ala firaşi. Bunun üzerine peygamber şöyle konuştu. Onu, parantez içinde cariyeyi kendime yasaklayıp bir daha ona yaklaşmazsam bu seni sevindirir mi? Hafsa şöyle dedi. Evet. Bunun üzerine peygamber o cariyeyi kendisine yasakladı. Bu arada peygamber Hafsa'ya şöyle dedi. Bu durumda sen de olayı kimseye söyleme. Hafsa olayı Ayşe'ye söyledi. Sonra Tanrı onun Ayşe'ye haber verdiğini ortaya çıkardı. Tanrı, ey peygamber, karılarını sevindireceksin diye niçin kendini Tanrı'nın sana helal kıldığı şeyden yoksun ediyorsun? Parantez içinde anlamındaki ayeti indirdi. Parantez içinde bakınız Taberi Camiül Beyanfi Tefsiril Kur'an C28 S102 Belgem No 8. Hadiste peygamberin ayetin inmesinden sonra yemin kefareti ödediği ve cinsel birleşimde bulunmayacağına ant içtiği cariyesi Maria ile cinsel birleşimde bulunmaya devam ettiği de açıklanıyor. Parantez içinde bakınız aynı belge. Bir başka hadisin Türkçesi. İbn Abbas anlatıyor. İkisi de peygamberin karısı olan Hafsa ile Ayşe birbirlerini çok severlerdi. Hafsa babasının evine gitmişti. Bir süre orada kalıp konuştular. Peygamber de cariyesini çağırttırıp Hafsa'nın odasında onunla bir cinsel birleşti. Peygamberin Ayşe ile cinsel birleşimde bulunacağı gündü. Hafsa dönünce peygamberle cariyeyi odasında buldu. O sırada çıkmalarını bekledi ve son derece kıskançlığa kapıldı. Sonra peygamber cariyesini çıkardı. Hafsa içeri geldi. Şöyle dedi. Senin yanında kim olduğunu, parantez içinde kimle birleştiğini kesinlikle gördüm. Tanrı'ya ant içerek söylerim ki sen beni kötü duruma düşürdün. Bunun üzerine peygamber şöyle dedi. Tanrı'ya ant içerim ki seni kesinlikle sevindireceğim. Sana bir sır söyleyeceğim. Sakla. Parantez içinde kimseye söyleme. Hafsa sordu. Nedir senin sırrın? Peygamber söyledi. Sen tanığım ol ki bu cariye bundan böyle bana haramdır. Sırf seni memnun edeyim diye. Hafsa ile Ayşe peygamberin öteki karılarına karşı dayanışma içindeydiler. O nedenle Hafsa gidip olayı Ayşe'ye haber verdi. Ayşe müjde. Peygamber cariyesini kendisine haram yaptı. Hafsa peygamberin sırrını Ayşe'ye haber verince Tanrı ayeti indirdi. Parantez içinde bakınız Taberi aynı tefsir C28 S101 Belgem No. 8. Bir başka hadisin Türkçesi. Ebu Osman anlatıyor. Peygamber Hafsa'nın odasına gitmişti. Hafsa yoktu o sıra. Peygamber de hemen cariyesiyle cinsel birleşti. Üzerini örtü örtmüştü onun. O sırada Hafsa geldi. Durum üzerine kapıda parantez içinde beklemek üzere oturdu. Parantez içinde fekadet alel babi. Peygamber işini bitirene dek parantez içinde hatta kâda Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme bekledi. Sonra şöyle dedi. Tanrı'ya ant içerim ki sen beni çok kötü duruma düşürdün. Onunla parantez içinde cariyenle benim odamda cinsel birleşimde bulundun. Ya da benzeri bir söz söyledi. Bunun üzerine peygamber cariyeyi kendisine yasakladı. Parantez içinde bakınız Taberi aynı tefsir C28 S102 Belgem No. 8. Olayı benzer biçimde anlatan hadisler de var. Hepsini aktarmaya gerek yok. Şimdi bütün bunlar hadislerde yer aldığına göre sergilenen bir seks filmi ya da grup aşkı niteliğinde bir şey midir? Yani vakfı adına yazı kalemi alıp gönderen Sargun Erdem'in yazdıklarına bakılırsa bu soruya evet demek gerekir. Görülüyor ki peygambere, eşine ve cariyesine asıl hakaret eden bu Diyanet sözcüsüdür. 4. İddianamede ve bilirkişi raporunda dava konusu olan yazıda Hazreti Peygamber'in sadece kadın düşkünü olduğu izleniminin verildiği ileri sürülüyor. Bakınız iddianame ve bilirkişi raporu S1 paragraf 3. İslam'ın temel kaynaklarından yazılı olanlardan bu izlenim çıkarılıyorsa bu söz konusu kaynaklara yönelik bir sorundur. 2000'e doğru dergisinin yaptığı yalnızca bu kaynaklardan alıp aktarmaktan ibarettir. Peygamberin cinsel arzularını istediği biçimde yerine getirebilmek için bu hedefe uygun ayetleri uydurduğu izleniminin de verilmek istendiği ileri sürülüyor. Parantez içinde bakınız iddianame ve bilirkişi raporu aynı yer. Kaynaklarını gösterdiğimiz, belgelerini ortaya koyduğumuz tümüyle İslami kaynaklarda yazılı bulunanlardan peygamberin cinsel arzularını yerine getirebilmek için hedefine uygun ayetler uydurduğu izlenimine varılıyorsa bunun şerefi bu izlenimi elde edenlere aittir. Bir kez daha yineleyeyim. 2000'e doğru dergisi dava konusu yazısıyla İslam'ın temel kaynaklarında olanı yorumsuz vermekten öteye bir şey yapmıyor. Kaynaklarda olandan kim ne sonuç çıkarırsa bu kaynaklarla sonuç çıkaran kimseleri ilgilendiren bir durumdur. Yazımızda insat yok, yalnızca nakil ve ispat var. B. Dava konusu yazı hakkında bilirkişi raporunun ve onun kopyası olan iddianamenin vardığı sonuç. A. İslam peygamberinin manevi hatırasına hakaret. B. Ve TCK Taksim 175 Taksim 3 maddesine muhalefet. İslam peygamberinin manevi hatırasına hakaret. Kur'an'da ve hadislerde bulunanları temel İslami kaynaklarla anlatılanlara aktarmakla olamaz. Böyle bir savda bulunmak için orta çağın çok gerilerine düşmeye göze almak, tüm hukuk ilkelerini hiçe saymak gerekir. İslam dini ve hukuk adına bu savda bulunanlar, bilirkişi üyeleri acaba neyi biliyorlar, neyin uzmanı bulunuyorlar? Acaba içinde bulundukları çağı, içinde yaşadıkları devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, artık şeriat hukukunun ve çağ dışı hukuk anlayışının geçerli olmadığını biliyorlar mı? Ve biliyorlar mı ki savcılık makamına oturttukları anlayış, yani hukuk giysisi giydirilmiş İslam şeriatı bir gün tüm kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmiş olsa kendilerine de yer kalmayacaktır. Şu sözü edilen TCK 175 Taksim 3. madde ne diyor bakalım? Din ve mezheplerden birini tezyif ve tahkir yolunda neşriyatta bulunanlar bir aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılırlar. Dava konusu yazının bu kapsama girmesi için yazıda bir din ya da mezhebi tezyif ve tahkir etmiş olması gerekir. Bu yazıda bir tezyif ya da tahkir değil, yukarıda birçok kez altı çizilerek belirtildiği gibi yalnızca nakil var. Okuyacakları özgürce düşündürmek için. Ayrım sonu sayfa 108.